adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Evde işte serinletir. İdeal serinlik verir.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
Çift yaprakmış dalında yumuşacık, tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. Sarmışız öyle bir sakin derenin içindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. İçindeymiş, yeşilmiş, sazmışık. Yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık.
Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, günlerden çarşamba, tarih 22 Haziran.
Unuttu gözlerim.
7'yi 5 dakika geçiyor saat ve gökyüzünün güneşle, hem de bayağı güneşle kaplı olduğu bir Adana sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
Kime değsin dudaklarım, ben kendimi biliyorum. istiyorum. Sen beni sevsen de, bitsen de, çeksen de, karşımda sövsen de, değişmez yavrum, bunun adı aşk. Bal gibi, bal gibi, çileli aşk bu. Mecnun'u çöllere düşüren aşk bu. Bal gibi, bal gibi, çileli aşk bu. Mecnun'u çöllere düşüren aşk bu.
Evet, uzun bir aranın ardından Adana'dan yayındayız. Dün akşam Mersin'deydik. Yayın sonrasında Adana'ya geldik. Bu sabah yayınımızı Adana'dan gerçekleştiriyoruz. Akşam Adanalılarla buluşacağız. Ama Adana'da gerçekten de bu mevsimde beklenmeyecek kadar güzel, böyle limonata gibi bir havayla karşılaştık dün akşam. Hani böyle nemden eser yok. Hava böyle bunaltıcı değil. Hatta böyle açıkta bir yerde oturduğunuz zaman hafiften esiyor Adana'da. Haziran'ın 22'sindeyiz yani. Yani şöyle de anlatabilirim daha kısaca. Henüz güneşe ateş edilmeye başlanmış değil. Böyle de tarif edebiliriz Adana'daki havayı. Henüz o kadar değil.
Sen beni sevsen de,
ne yalan söyleyeyim, özlemişim yani hem Mersin'i hem Adana'yı, Çukurova'yı özlemişim bir kere. Hatta o kadar özlemişim ki dün akşam, daha doğrusu dün gece işte otele döndükten sonra bugün sabah yayını için çalışırken ne kadar özlediğimi fark edip oturdum bir Adana Mersin yazısı yazdım. Kafa Dergisi'nin Temmuz sayısı için. Ve yazarken fark ettim ki yıllar içinde ne kadar çok gelmişim gitmişim Adana'ya, Mersin'e. Adana'ya inip ilk Mersin yolculuğumu hatırladım mesela. Eski yoldan yapmıştım Adana Mersin yolculuğunu ilk gelişimde. Yani eski yol dediğim işte bir otoban var. Otobandan gitmek çok daha kolay. Fakat o zaman tabii bu kadar kalabalık değildi. Biraz daha sakindi. O zaman dedim bundan herhalde 20 sene falan önce. Belki biraz daha fazla olabilir. O yüzden dün uçaktan indikten sonra dedim ki eski yoldan gidelim ya. Öyle bir şey yapalım dedim. Zaten otokoça uğradık. İşte arabamızı aldık. Ondan sonra canlı yayın aracımız da oradaydı. Canlı yayın aracımızla birlikte böyle yola çıktık. Dedim ki ben eski yoldan gideceğim. Şeref abi yeni yoldan gidecek. Yukarıdan, otobandan gidecek. Tabii eski yolla ilgili benim de hayallerim var. Sağlı sollu yemyeşil böyle tarlalar, bahçeler vardı eskiden, daha fazlaydı tabii. Ondan sonra yolun solunda sıkmacılar, sağında böyle mangaldan tüten dumanlar, seyyar kebapçılar falan. Şimdi hiçbiri yok. Yani bir iki tane böyle sıkmacı vardı, onun haricinde bir kalabalık, bir kalabalık.
Senin olsun aklım bacağıra, ruhum kadavra. Yerinde olsam dokunmam bana. Oturduğun sofra şölen olsun yalan dünya. Senin olsun.
Yine seneler önce ilk kez Mersin tarafına geldiğimde Mezitli'ye gitmiştik. Mezitli'de bir açılış vardı. Mezitli'ye gidince böyle bir havayı böyle bir kokladım falan. Bana baktılar, öyle ne oluyor ya, ne kadar güzel kokuyor. Portakal ağaçlarından, mandalina ağaçlarından, o narinciye bahçelerinden gelen koku.
Çok oldu.
Mezitli öyle kokuyordu eskiden.
Düştüğüm boşluklar.
Şimdi beton yani. Genel olarak yani ülkenin genel hali gibi bir durum var. Virüs oraya da bulaşmış. Beton virüsü. Ama çok önceden beri öyle zaten.
Kadavra, yerinde olsam dokunmam bana. Oturduğun sofra şölen olsun yalan.
Neyse ki Cezerye'nin tadında, kerebiçin tadında, tantuninin tadında bir değişiklik yok. onlar aynı da.
Yerinde olsam dokunmam bana, oturduğun sofra şölen olsun.
Daha sıcak olacak ama Adana. Meteorolojiden gelen veriler o yönde. Ve biz bu sıcak günün akşamında Adanalılarla buluşacağız. Canlı yayın aracımızdan bir yayın yapacağız. Şu anda kaldığımız otelden yayın yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu akşam dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Nerede buluşuyoruz hemen onu da söyleyeyim. CNS Mühendisliğin Gürselpaşa'daki yerinde Daikin Bayi Gürsel Mühendisliğin önünde yayınımızı gerçekleştireceğiz. Seyhan tarafındayız yani. Ali Ezzet Begoviç Bulvarı üzerinde 39 numarada olacağız. Bu akşam 18 ile 20 saatler arasında Adana'daysanız eğer bekleriz. Görüşme, tanışma, sohbet etme, bir fotoğraf çektirme imkanımız olur. Ayrıca bugün dediğim gibi sıcak ne kadar olursa ölçülen en yüksek sıcaklık değeri kadar indirim de armağan edeceğiz Adanalılara.
Çaresi bor mudur, yok mudur, zor mudur? Peki neden buradayız, it gibi sokaktayız, bari bunu bir dinle. Zaman bize karşı, ruhumuz fena aşı, aklıyım tabi dinle. Gece üçte ben ve ver düşler, hepsi Ferdi Tayfur olmuşlar.
Yaz geldi diyeceğimiz günlere doğru koşar adım giderken, yani böyle eskiden yaz geldi deyince ne gelirdi aklımıza? Tatil planları yapardık. Hem de böyle rahat rahat tatil planları yapardık. Hatta yurt dışı tatil planları yapardık, düşün. Bak. Ne acayip günlermiş onlar öyle ya. Havanın ne kadar sıcak olacağını konuşurduk. Bu sıcakla ilgili nasıl önlemler alacağımızı. Hani salona bir klima taktırdık, acaba bir tane de böyle rahat uyusak diye yatak odasına mı taktırsak falan diye konuştuğumuz günlerden. Bugün geldiğimiz günler, havalar ısınınca, yaz gelince acaba yine bir yerler yanar mı korkusuyla yaza giriyoruz. Ve korktuğumuz yine başımıza geliyor. Marmaris'te çok büyük bir orman yangını başladı, Bördübet'te. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yangın hala devam ediyor. Tabii gece havadan müdahale edilemedi. Sabahın erken saatleriyle birlikte havadan müdahalenin başladığı bilgileri geliyor. Karadan bir yandan müdahale ediliyor. Umalım en kısa sürede söndürülsün. Tabii şimdi doğal olarak geçen sene yaşadığımız o büyük orman yangını felaketi gibi bir şey olur mu diye herkesin yüreği ağzında. Yeteri kadar önlem alındı mı diye düşünülüyor. Çünkü kocaman bir yıl boyunca geçen seneki eksiklikler konuşuldu. İşte uçaklarla ilgili konuşuldu. Yeteri kadar yangın söndürme uçağı temin edildi mi diye konuşuldu. Geçen sene bu dönem bakan olan, ormanlardan sorumlu bakan olan şahsın Türk Hava Kurumu nefreti ve Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili yaptığı saçma sapan espriler. Onun üzerine de Türk Hava Kurumu uçaklarının aslında uçabildiği ve yangın söndürebildiğinin ortaya çıkması, ki o zaman da uçabilmişti uçaklar, hatırlayacaksınız. Hatta Teknofest olmuştu kapalı olan Atatürk Havalimanı'nda. Oraya gelmişti Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları, orada bile bir gösteri yapmışlardı. Şimdi o uçakların hepsinin neredeyse bakımı yapılıyor. Hatta 6 tanesinin tamamı yapıldı galiba. Onlar mesela bugün muhtemelen Marmaris'teki yangına müdahale edecekler. Ama korkumuz, hani bir yılda yeteri kadar önlem alınmamış olabilir mi korkusu doğal olarak. Geçen seneyi hatırlayınca ondan dolayı korkuyoruz. Eskiden yaz gelirken tatil planları yapardık. Tatil planlarının içinde yurt dışı tatilleri bile olurdu. Şimdi bir kere zaten döviz kurlarından dolayı bu kısmı zor da. Bir yandan gideceğimiz ülkelerle ilgili vize problemi de var malum. O ülkenin vizesi, ki genelde işte Avrupa ülkelerinde Schengen vizesi geçerli oluyor. O Schengen vizesini alabilir miyiz? Geçen gün konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Eskiden mesela başvuruların %4'ü reddedilirken bu oran %20'ye kadar yükselmiş. Yani başvuran, Schengen için başvuran 100 kişiden 20'sinin başvurusu reddediliyormuş artık Türkiye'den. Bu arada o Schengen başvurusu için ödediğiniz para da yanıyor. Hem vizeyi alamıyorsun hem euroyu veriyorsun. Hal böyleyken sevgili dinleyiciler, 16 ülkenin vatandaşı Türkiye'ye kimlikle gelebiliyor. Peki biz bu 16 ülkeye kimlikle gidebiliyor muyuz? Ne oldu mütekabiliyet? Geçen gün Norveç Dışişleri Bakanı ile bizim Dışişleri Bakanı'nın verdikleri bir poz vardı. Bir anlaşma imzalamışlardı. O anlaşmayla biz anladık ki turizm sezonunda Norveçliler kimlikle gelebilecekler Türkiye'ye. Biz turizm sezonunda Norveç'e kimlikle gidebiliyor muyuz? Öyle bir şey yok. Bir kadın değilim. Bu böyle çok gurur duyulacak bir anlaşma mı? Yani bir tek bana tuhaf gelmiyordur herhalde, değil mi? Çok onu sevdim, gülümse işime. Bir de şarkı söylersem. Kim yarışır? Kaybettin. Boşver. Yüreğin buna da alışır. Şimdi Norveç meselesi konuşulunca sadece Norveç vatandaşlarının değil 16 ülkenin daha vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikleriyle girebildiği görülmüş. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre şu ülkelerin vatandaşları Türkiye'ye kimlik kartlarıyla girebiliyorlar. Sadece kimlik göstererek yani. Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Liechtenstein. Biz Liechtenstein'e mesela kimlikle gidebiliyor muyuz? Hayır. Liechtenstein ya. Oraya da kimlikle gidemiyoruz ama onlar kimlikle gelebiliyorlar. Lüksemburg, Malta, Portekiz, Ukrayna, Yunanistan ve Polonya vatandaşları kimlikle girebiliyorlarmış Türkiye'ye. Bunların içinden bildiğim kadarıyla bir tek Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biz kimlikle girebiliyoruz. Mütekabiliyet oraya kadar yani. Gördüğünüz gibi uluslararası arenada son derece güçlü. Gidebilsek yani kimlikle gidebilsek gidebilecek miyiz bu kurlarla falan, o ayrı bir tartışma konusu. Bugün gitmezsin, 5 sene sonra, 2 sene, 3 sene sonra gidersin ama o ülkenin vatandaşı senin ülkene öyle girebilirken senin böyle bir vize muamelesine maruz kalman, üstelik o vizeyi alamaman bir de ve daha da yüksek oranla alamaman, o biraz bir enteresan bir dışişleri başarısıymış gibi görünüyor. İçişlerine dönelim. Acaba nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Hemen trafiğin durumuna bir bakalım. Radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Adana'dan canlı yayındayız. Bu sabah sesimizi Adana'dan duyuruyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Çukurova'dayız. Adana'ya girişte kimlik yeterli oluyor. Şimdi az önce söyledim ya, 16 ülkenin vatandaşları Türkiye'ye kimlikle gelebilirken biz o ülkelere kimlikle gidemiyoruz diye iki tanesi vardı. Gürcistan o saydığım ülkeler içinde yoktu, o ayrı zaten. Dinleyicilerimiz de itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Norveçlilerin kimlikle Türkiye'ye girebilmesi Norveçlilerin ayıbı diyorlar. Afgan olsalar, Pakistanlı olsalar ya da Suriyeli olsalar kimliksiz de girebiliyorlar. Aslında o da doğru yani. Hani Norveçli bir de kimlik taşımak zorunda kalıyor. Öteki türlü kimliğe de gerek yok yani. Gerçekten aslında insanların konuştuğunun ne olduğuyla alakalı ciddi bir problem varmış gibi anlaşılıyor. En azından bu siyasetçilerin yaptığı konuşmalardan anlaşılıyor. Birazdan o konuya değineceğiz. Ama ondan önce tabii konuşacağımız başka konular da var. Mesela Adıyaman'dan gelen bir haber var. Onunla başlayalım. Adıyaman'da bir devlet hastanesi varmış sevgili dinleyiciler. Varmış diyorum çünkü bu devlet hastanesi yıkılmış. Ve bakın ondan sonra neler olmuş. Yıllarca 82. yıl devlet hastanesi binası olarak hizmet veren bina geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırılmış. Sonra ihalesi yapılmış yerine yeniden hastane yapılsın diye. Ve temel kazma işi tamamlanmış. Yani kocaman bir temel açılmış, kocaman bir çukur açılmış. Fakat sonra bir türlü inşaatta bir ilerleme olmamış. Kocaman bir çukur orada peyda olmuş ve hastanenin yerinde bir çukur kalmış sadece. Ondan sonra ne olmuş biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde inşaatın temelinin şu anda yapım çalışmalarına başlanan eski hükümet konağından çıkarılan topraklarla doldurulmaya başlandığı anlaşılmış. Böyle bir durum var. Yani hastane binasını yıkıyorlar, yerine yeni hastane yapacağız diye temel çukurunu kazıyorlar. Sonra yapamıyorlar, para yok diye. Ama o sırada hükümet konağı yapmaya para var. Orası da ayrıca saçma. Ve eski hükümet konağı binasından çıkan topraklarla hastane inşaatının, yani gerçekleşmeyen hastane inşaatının temelini dolduruyorlar. Nasıl? Adanalılar bu çukur meselesini çok iyi bilirler. Senelerce ben anlattım radyodan. Adana'da şu anda çalışan ama yapımı bir şehir efsanesine dönen Adana metrosu ve metro projesi ilk başladığında o zamanki belediye yönetimi ilk iş gidiyor metro vagonlarını alıyor. Daha ortada metro projesi yok, hiçbir şey yok. Önce vagonları alıyorlar. Sonra vagonlar Mersin yakınlarında bir yere götürülmüştü değil mi? Orada epey uzun yıllar çürümüştü. Onu da hatırlıyorum. Ama çukur meselesi daha acayip. Şimdi şu anda da yayın yaptığımız yere çok yakın. Valilik binasına yakın bir yerde acayip büyük böyle bir metro inşaatı çukuru vardı. Aynı bu Adıyaman'daki inşaat çukuru gibi ama bu çok daha uzun yıllar kaldı böyle kocaman. Ama çukur olarak kaldı yani. Bir kazdılar öyle kaldı. Ondan sonra orası suyla doldu. Yağan yağmurlarla falan. Sonra birisi şaka olsun diye oraya geldi balık attı. Sonra o balıklar orada o kadar fazla arttılar ki. En son inşaat başlayınca ki uzun yıllar sonra 10 yıl falan sürdü herhalde değil mi? O çukur 10 yıl falan kaldı Adana'da yani. En son inşaata başlamak için çukurdaki suyu boşalttıklarında 1,5 ton balık çıktı içinden ya. 1,5 ton. Doğru hatırlıyorum değil mi Adana? Yanlış hatırlamıyorum. Neyse biz Adıyaman'daki inşaata dönelim. Orada hükümet konağı yapmaya para oluşu ama hastane yapmaya ödenek olmayışı. Ya şimdi bu ödenek meselesi, para meselesi, bütçenin yetmemesi ve yeni bütçe yapılması ve bu yeni bütçeyle birlikte o toplanan paraların yani yeni bütçe oluşturulması için oraya bir para koymak lazım. O parayı kim verecek? Yani kaynak kim? İşte böyle bilinçli olun. Hemen el kaldırın benim diyeyim. Benim. Donat. Sağdan donat, soldan donat, yukarıdan donat, aşağıdan donat. Bu Donat teyze bu arada kendisini eleştirenlere Allahsız kitapsız demiş. Öyle bir ölçmeye yarayan bir şey var herhalde kendisine. Cihazı ya da cinleri falan o ölçüyormuş. Kim Allahsız kim kitapsız onları da biliyor yani. Niye? İlim sahibi bir insan çünkü. Neyse bütçeye dönelim. O bütçede yine yani bu ek bütçe konuluyor ya. O ek bütçede en büyük paylardan bir tanesi... Bilin bakalım hangi kuruma aktarılacakmış? Diyanet İşleri Başkanlığı. Tabii ki canım. Adıyaman'da hastaneyi yıkmışlar. Yerine hastane yapamıyorlarmış. Ödenek yokmuş. Ne gam. Ne olacak? Diyanet İşleri Başkanı'nın eşinin çantasını... Bir koruma polisinin taşıdığının görüntüsü vardı geçenlerde konuşuldu. Gördünüz mü onu siz? Evet, Diyanet İşleri Başkanı'nın başkanının eşinin koruma polisi var. Diyanet İşleri Başkanı'nın eşinin koruma polisi var. Ve kendisi hanımefendinin çantasını taşıyor. Da meğer sırf öyle değilmiş. Meğer neler varmış? Arzu Ertuğrul yazmış Oda TV'de de. Ben dün okudum, bilmiyordum böyle şeyler. Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi, il ve ilçe müftülüklerini ziyaretinde çantasını koruma polisine taşıttığı fotoğrafı basına düştü. Gündem oldu, çokça eleştirildi. Ama mesele sadece bunun bu değil diyor. Neler varmış meğerse ya? Ya bir kere gerçekten Diyanet İşleri Başkanı'nın eşinin niye koruma polisi var? Bence asıl soru o. Polisin başka işi gücü yok mu yani? Bir kere bir o. Diyor ki Arzu Ertuğrul sizi diyor birkaç sene öncesine götüreyim diyor. Ali Erbaş ve Seher Erbaş'ın kızları Merve Safa Erbaş'ın fetvaları da bir ara pek meşhurdu. Mesela bir keresinde anne kızının yanında da dizüstü şort giyemez demişliği varmış. Hatırlıyor musunuz onu? Sevgilinin yenisi geldi. Sonra Metin Erbaş varmış mesela. Ali Erbaş'ın kardeşi, Diyanet İşleri Başkanı'nın. Ordu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak işe başlamış. Çok geçmeden kızı Şeyma Erbaş Ataç ve gelini Fatma Şeydanur Erbaş da 17. ve 18. sıralardan yüksek lisansa alınmış. Bu arada damat Serkan Ataç'ın da aynı üniversitede araştırma görevlisi olduğunu da ekleyelim diyor. Yazısında Arzu Ertuğrul bu konuyu gündeme taşıyan ve bu haksız usulsüz atamaların ortaya çıkmasını sağlayan da CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'miş. Bu kadar da değil. Mesela Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın Metin Erbaş'ta yeniden ibadete açılan Ayasofya'daki ilk namaz için İstanbul'a gittiğini, bütün masrafların üniversite tarafından da karşılandığını açıklamış milletvekili. Ve bu açılışa giderken de her iki ismin iş adamlarıyla görüşme gerekçesiyle bir görevlendirilme hazırlattıklarını iddia etmiş. Ve defalarca da sormuş, siz Ayasofya'ya iş adamlarıyla görüşmeye mi gittiniz diye. Çok değil, yine 1-2 yıl evvel Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi müftülükleri Kur'an kurslarını ziyaret ediyormuş. Ona bir makam aracı ve şoför tahsis etmiş Diyanet İşleri Başkanı. Eşine makam aracı ve şoför. Sonra Diyanet'te bu çok konuşulmuş. Tepkiler artınca bu araba geri çekilmiş. Diyanet Vakfı'ndan o dönemin parasıyla 140 bin lira civarında olan Toyota marka bir araç verilmiş. Bu Diyanet Vakfı'nın parası nereden geliyor peki? Bilin bakalım nereden geliyor. Hani var ya böyle cami çıkışlarında boş geçmeyelim, yardım edelim. Heh, işte o. Bir de şöyle bir şey olmuş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eşi Ankara Bilkent'te 3 katlı bir villada yaşıyorlarmış. Konut Diyanet İşleri Başkanlığı'na aitmiş bu arada. İstanbul'da da bir kapımız olsun mu dediler, nedir? Florya Şenlikköy Mahallesi'nde İstanbul Müftüsü'nün kullandığı konutun da boşaltılmasını istemişler. Ve daire yeniden tadilattan geçirilip yenilendikten sonra Ali Erbaş ve eşinin kullanımına verilmiş. Ve bu tadilat giderleri nereden karşılanmış? O da Diyanet Vakfı'ndan. Sonra diyorsunuz ki bütçe neden yetmiyor? Neden yetmiyor acaba? Milletin parası. Böyle çok klişe bir cümle gibi geliyor ama milletin parası. Öyle değil işte. Her şey için, attığımız her adım için, neredeyse aldığımız nefes için vergi ödemiyor muyuz biz? İşte bu ödediğimiz vergiler bakın böyle harcanıyor. Şimdi mesela bu 15 Temmuz'dan sonra TMSF tarafından el konulan şirketler var değil mi? Şimdi TMSF tarafından el konulması demek, devlet tarafından yönetilmesi demek. Bu da devlet tarafından yönetilmesi demek de aynı zamanda milletin demek değil mi? Çok basit bir mantıkla düşünürsek eğer. İşte bu Boydaklara ait olan ve FETÖ'den dolayı el konulan RGS Anadolu Holding şirketinin CEO'su bir basın toplantısı düzenlemiş. Alparslan Baki Ertekin'miş ismi. TÜGVA, TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti'ne para verdiklerini söylemiş. Boydak grubu olarak, yani şu anda kayyum yönetiyor ya, işte o yöneten kayyum böyle demiş. Evet demiş, para veriyoruz, tabii ki veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz demiş. Ay bu kendi cebinden vermiyor. Ya mesela ben veriyorum, maaşımdan veriyorum falan, öyle bir şey değil yani. O yönettiği şirket var ya, devletin kontrolünde olan, milletin yani. Oradan veriyormuş yani. Ha, bu arada bir 20 milyon euro kayıpmış. Bir de öyle bir şey var. RGS Anadolu Holding'in eski CEO'su Ertunç Laçinel'in 20 milyon euroyla kayıplara karıştığını iddia etmiş. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık. Bu RGS Holding'in peşini bırakmıyor Çetin Arık. Sürekli böyle açıklamalar yapıyor. 20 milyon euro. 2018 yılında diyor, Başbakan Binali Yıldırım'a Laçinel'i sordum. 4,5 yıldır yanıt bekliyorum kendisinden diyor. 4,5 yıl önce 20 milyon euro. Şimdi de iyi para yapıyor, güzel para yapıyor yani. Nerede olabilir kendisi acaba? 20 milyon euro ile epey bir yere gidilebilir. Belki kendisi başka bir ticaret işine girmiş olabilir. Ekvador'a gitmiş olabilir mi mesela? Murat Ağırel yazmış dün. Ekvador'un Guayaquil limanından varış limanı Türkiye Mersin olan muz konteyneri içerisinde 845 kilogram kokain yakalanmış sevgili dinleyiciler. Güney Amerika ile ticari ilişkilerimizi artırıyoruz. Efendime söyleyeyim, Venezuela'da buğday, işte Ekvador'dan muz falan. Hoş, aslına bakarsanız bu ne kadar geliştiğimizi gösteren bir durum olabilir mi? Eskiden muzun üzerinde, biliyorsunuz, Afrika'dan gelen muzun üzerinden böcek gelirdi mesela. Uğur Dündar giderdi, onu bir fırında yakalardı. Şimdi Ekvador'dan konteynerle muz geliyor, içinden 845 kilo kokain çıkıyor mesela. Ki bunların Mersin limanına varabilmiş olanı ve Mersin limanında da yakalananları var. Bunlar yakalananlar. Bir de muhtemelen yakalanmayanlar vardır. İşte muzun üstünde böcekten, bakın geldiğimiz noktaya. Ya bir de beğenmiyorsunuz dış ticaretimizi. Kendini yeniden dolmuş gibi, şişenin dibi seni gördüyse sallanalım gel sarhoş gibi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 122 bin Suriyelinin kayıp olduğunu, aradıklarını ve bulamadıklarını söylemiş. Vallahi öyle demiş, aradık bulamadık demiş. Gittik sorduk, ya burada bir arkadaş vardı Suriyeli, vallahi yok artık, onu biz görmüyoruz. 2016'dan bu yana Türkiye'ye gelen ve kayıt altına alınan 122 bin Suriyelinin bulunamadığını açıklamış sözcü. Çataklı, 2 yıldır aradık taradık, hiçbir yerde bulamadık. Adreslerine gidip baktık, yoklar demiş. Biz galiba onların yerini biliyoruz ya. Yani arada denk geliyor ya, oradan biliyor olabiliriz. Fiyatlarından bahsediyorduk ya geçen gün, 30 lira hala, biliyorsunuz, yakıtta bir indirim bekliyorduk ama o indirim de olmadı. Belli ki pek indirim de olmayacak. Şimdi onunla ilgili de bir bilgi var ama Kayseri'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsçüler akaryakıta gelen zamları protesto etmek için kontak kapatmışlar sevgili dinleyiciler. Böyle bir haber var. Türkiye'nin dört bir yanından bu ve buna benzer protesto haberleri geliyor. Ay, bu protestoları her yerde görmüyorsunuz ya, o yüzden söylüyorum. Fakat dediğim gibi hani otobüsçüler mesela şey diyorlar. Yani toplu taşımada ya da işte bu ticari olarak kullanılan mazotla mesela en azından vergi alınmasın, ÖTV, KDV alınmasın, biraz ucuzlasın diyorlar. Çünkü eğer öyle alınmasa nereden baksanız litrede böyle bir 6-7 lira falan fark edecek. Fakat pek öyle olacakmış gibi de görünmüyor sevgili dinleyiciler. Neden görünmüyor? Çünkü bu hani ek bütçeden konuşuyoruz ya, işte o ek bütçedeki planlamada vergi gelirlerinde de tabii bir revize yapılmış ve orada akaryakıttan beklenen vergi hedefi yükseltilmiş. Dolayısıyla böyle vergi indirimi falan, o belli ki yalan olur. 2021 yılı sonunda kabul edilen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden 31,5 milyar lira ÖTV toplanması öngörülmüş. Ancak benzin, motorin ve doğalgaz fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte vergi gelirleri de hızla artmış ve yılın ilk 5 ayında devletin bu kalemden topladığı ÖTV 28,3 milyar liraya ulaşmış. Düşün, öyle pahalanmış ki ve vergi de, içindeki vergi de o kadar yükselmiş ki devlet 5 ayda neredeyse hedefi tutturmuş. Fakat ek bütçe tasarısında petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden 31,5 milyar liraya ek olarak 47,2 milyar liralık ÖTV toplanacağı beklentisi yer almış. Yani geçmiş olsun. Hani böyle bir vergide düşüş, indirim mindirim falan, öyle bir şey beklenti olmadığı gibi, bu fiyatlar böyle devam eder, biz buradan bu kadar vergi alırız beklentisi içindeler bir yandan da aynı zamanda. Şimdi bu ek bütçe, ki o bütçenin nerelere harcanacağını konuşuyoruz. Bize ek vergi olacak, öyle anlaşılıyor. Konuyla alakalı AKP Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç da demiş ki, Ek bütçe milletimize, milletimizin refahı için aktarılacak demiş. Hayır, hiç almasanız. Aslında biz biraz ferahlayacağız ama bizden aldıktan sonra bize aktarılması kısmı, o genelde yalan oluyor ya. O olmuyor yani. E, denedik daha önce, biliyoruz, olmuyor yani.
Toplandık mı kıyamet, zıplayalım gel yanmış gibi.
Hoş, bunları konuşuyoruz ama siz diyebilirsiniz ki bu mu Türkiye'nin derdi? Evet, doğru, Türkiye'nin derdi bu olmayabilir. Türkiye'nin derdi dün mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısında anlattığı dertler, sıkıntılar olabilir. Değil mi? Mesela TÜSİAD olabilir, efendime söyleyeyim bohemler olabilir. Netflix olabilir mesela Türkiye'nin asıl derdi. Netflix'te yayınlanan diziler olabilir. Erşan Kuneri olabilir. Türkiye'nin daha büyük bir derdi var mı canım? Dün öyle dedi ya Devlet Bahçeli, dinlemediniz mi mecliste? Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Erşan Kuneri için söylüyor. Cem Yılmaz'a söylüyor yani. Peki şöyle bir çözüm var aslında, izlemesek mesela, açmasak Netflix'e, bir de üstelik para ödeyip abone oluyorsun. Hani mesela böyle açtım denk geldi falan da yok, öyle bir şey de yok. Bilinçli olarak üye olman lazım, onu indirmen lazım, açman lazım, seçmen lazım. Böyle kanal gezerken denk geldi, öyle bir şey yok. Öyle değil Netflix yani. Yani Devlet Bahçeli'ye göre Türkiye'nin derdi neymiş? TÜSİAD'mış. Sonra bohemlermiş. Bohem derken burada seni kastediyor olabilir Murat Seymen. Çok bohem bir hayat sürdüğünü bildiğim için. Netflix'miş, Erşan Kuneri'ymiş. Yani memleketin ne kadar derdi varsa kendisi bunları gündeme getirmiş. Da belki arada eksik kalan bir şeyler olabilir diye düşünerek biz bu sabah dinleyicilerimize bunu soralım istiyoruz. Yani memleketin gündemi nedir acaba? Memleketin derdi nedir acaba? Bu mudur mesela? Erşan Kuneri midir bizim derdimiz? Netflix midir bizim derdimiz? TÜSİAD açıklamaları mıdır ya da bohemler midir acaba bizim derdimiz diye? Ya da eksik kalan bir şey var mı diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ve başlığımızı böyle belirliyoruz. Memleketin derdi, bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Sizce eksik kalan bir şey var mı bu saydıklarımız haricinde, dün Devlet Bahçeli'nin değindiği konular haricinde eksik kalan bir dert var mı acaba ülkede? Bunları bize yazabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden memleketin derdi bu sabahın konusunun başlığı, hala Twitter'dan yazabiliyorken buradan yazabiliyoruz. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa, buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Kömüre, gaza, mazota, fuel oil'a %100 zam. Demir çelik ürünlerine %100 zam. Tümentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha.
Zama zam her gün, zama zam, çaya zam, suya zam, una buğdaya zam. İlla ki düz elleyeceğiz ama ne zaman, gülmez ki bize kader, ona bile zam. Ya 200 lira baba yok artık kızbız, arabalar sotede yok artık hızmız. Benzin altın oldu dolarsa dan söz, bir şey yaşamadık bu hikayede önsöz. Gariban yine gariban, zenginse zengin, dolap cenaze yok peynir ve zeytin. Dünya savaş açar bizse fedai, hala aynı kafa bu millete no. Zama zam baba, zama zama zam. Zama zam baba, zama zama zam. Zama zam baba, zama zama zam. Çaya zam, suya zam, una buğdaya zam.
Oku oku baba oku, nereye kadar? Atama yok, iş güç yok, çapaya devam. Ülkemde Suriyeli benden bile zengin, artık ne yapmamız lazım altın gülmesi için? Paranın adı var, kendisi yok baba. Yakında düzeleceğiz, yalanına son. Ekonomi mezunu bir genç olarak bize hiçbir şeyin artık tadı tuzu yok ya. Milletin hali harap, evinde zeytin ara. Arabana bile binemiyon, hadi barakana. Uyanın uykudan zam geldi, ama şaşırmıyoruz, bu kez az gelmiş.
Zama zam baba, zama zama zam. Zama zam baba, zama zama zam.
Zamazam baba zamazam çayazam suyazam una buğdayazam.
Yavaş yavaş buna alışırız ama zaman zaman para kaçırılır. Bize yalan dolan konu zam ama çok yine haram dolar cebi kaçıranın. Gariban ne yapsın ki evlerinde ekmek yok, mecliste bir koltuğa 25 bin veriliyor. Haberi magazini gazetesi hep bir, tabii ki tüm zama KDV dahil. Bir baba düşün hep yüzü sert cebi boş, nedeni ekonomi işsizlik bir de borç. Bir çocuk olsun mu milletin dili, tabi Z kuşağı denir telefonu çıkar hadi.
Zamazam baba zamazam. Zamazam baba zamazam.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la çarşamba gününün sabahındayız, Adana'dan canlı yayındayız.
Zamazam çayazam suyazam una buğdayazam.
Zamlar mı acaba memleketin gündemi, memleketin derdi, yoksa başka şeyler mi? Gerçekten memleketin derdi Erşan Kuner'i mi mesela, Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısında söylediği gibi, ya da TÜSİAD'ın açıklamaları mı mesela memleketin derdi? Ki bu Erşan Kuner'i meselesinde Netflix'le ilgili falan öyle bir konuşuyor ki. Devlet Bahçeli diyor, küfür seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler falan. Mesela baktım ben dün bu feshedilen DYP şey MHP Diyarbakır il başkanlığından, bu sonra kapatıldıktan sonra teşkilat tutuklanan, küçük çocuğa tacizden tutuklanan, değil mi? Ondan mesela bir haber yok değil mi? O dert değil yani. Nedir memleketin derdi acaba? Eksik kalan bir şey var mı? Bunu soruyoruz biz de bu sabah dinleyicilerimize. Memleketin derdi bu sabahın konusu.
Dayan çoğu gitti, az kaldı, yapma yüze dışa boğma yazını. Yakındır sabrın zaferi. Düştük evet ama kalkmadık.
Tüm sıkıntıları giderecek bir şey buldum. Ben kullandım, çok iyi. Bu fiyata da bulamazsınız. Alın, lazım olunca kullanırsınız. Linki bırakıyorum. Derdin çözümünü bulan dinleyicimiz var ya. Bırak derdi. Memleketin derdi gözdeki, gözlerdeki ışıltılar olabilir diyor. Artık, tamam, artık, 80 yaşına merdiven dayamış siyasetçiler, eski usul gerilimler, vaatler memleketin derdi. Oysa bizim istediğimiz şey adalete, liyakata, hakkaniyete bağlı bir yönetim. Bunlar olunca zaten gerisi gelir. Bence seçme ve seçilme yaşı ülke ortalamasının en fazla 25 yaş üzerinde olmalı. Tapuda bile ufacık bir arsa devri için 60 yaş üstü insanlardan güncel heyet raporu istenirken biz siyasetçilerden bunu istiyor muyuz? Bilmem, istiyor muyuz? Milletvekili adayı olurken mesela, ya da aday adayı olurken böyle bir sağlık raporu istiyor muyuz biz? Ben söylüyorum bir kere, en başta KPSS en az 70 puan alması lazım. Milletvekili adayı olacak birinin KPSS'den en az 70 puan alması lazım. O da şartlar içinde olması lazım. Madem sen devlete çalışan alırken böyle bir şart koşuyorsun. Devletin ne yapacağına karar veren mecliste görev yapacak olana niye bunu sormuyorsun? Ne olabilir acaba memleketin derdi? Memleketin derdi muz ticaretini geliştirmek olabilir. Ekvador'dan Türkiye'ye gelecek olan muz konteynerinin içinde 800 küsür kilo kokain bulunmuş. Ama bu sefer Ekvador'da bulunmuş, Mersin Limanı'nda bulunmamış. Daha yola çıkmadan yani. Daha Venezuela'dan buğday getireceğiz, dur.
Benim tek derdim, parasızlıktan, samanlık seyran olur derdim, kafasızlıktan, aman aman, kafasızlıktan, parayla sağ.
Bence memleketin derdi çocuğa cinsel istismar suçuyla tutuklanan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i görmezden gelip Erşan Kuneri ile uğraşılmasıdır diyor bir dinleyicimiz ki Erşan Kuneri hayal bu arada. Öyle biri yok yani.
Kasmasak mı soğan ekmekle aman aman salça ekmekle. Öpücükle prens olan kurbağa yok parayla prens olan öpücük.
Hayır bir şey değil, Cem Yılmaz bilseydi bu kadar reklamını yaptırmazdı biliyor musun? Netflix her yere yazdı, astı afişler mafişler falan, hiç gerek yok. Bak şu anda öyle bir reklam oldu ki. Bak izlenme sayılarına görürsün şimdi ne kadar artıyor. Memleketin derdi hayat pahalılığı. İnsanlar pahalılıktan ne yapacağını şaşırmış durumda. Öğrenci akbili alabilmek için utana sıkıla girdiğim YKS sınavında 3 ya da 4 kişi lise çocuğuydu. Geri kalan herkes 30 yaş üstü işi gücü olan, ayda 602 lira akbil parasını nasıl daha ucuza getiririm derdindeki yurdum insanı ve bendik diyor Arif. Bunun için girdik üniversite sınavına diyor yani. Akbili ucuza alabilmek için.
Borç yiğidin kancısı, amcası, tabancı olan hiç yok etrafta. Varsa bikinin yaparsın birikim, ekmek yok pasta. Aman aman diyorlar valla. Aşk çok yakar dediler usta, aşka tüp mü taksak acaba? Eskiden dedemde nakit pek bol.
Memleketin derdi cin, cinlerdi, tam zamanında Pelin Hanım geldi. Evet o gerçekten bizi bir anda kurtardı. Donat donat, sağdan donat, üstten donat, alttan donat, sağdan donat. Solda mikrofon var, sola doğru yapamıyorum. Bu arada o televizyonda yaptığı cin çıkarma seansı değilmiş. Televizyonda kendisi şey yapmış, bir davetmiş o. Ayrıca onu eleştirenler de Allahsızmış, kitapsızmış. Onu da tespit etmiş. İlim sahibi ya. Bence memleketin derdi bu aralar kutup ayıları diyen var mesela, Serkan göndermiş. Evet, sayılarında belirgin bir artış olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Servis esnafıyım. Bir senede aradaki fark memleketin derdi. Sayın Bahçeli'nin bunlardan haberi var mı acaba diye soruyor. Bilmem, vardır herhalde, onun kendisinin bir sürü klasik arabası var. Depolarının ne kadara dolduğunu biliyordur. Bak mesela bir dinleyicimiz, işte servis şoförü dinleyicimiz göndermiş. Geçen sene 420 liraya doldurduğu aracının deposunu 1517 liraya doldurmuş. Memleketin en büyük derdi. Mecliste olan 550 bin yoklama kaçağına nasıl bedelli askerlik yaptırabiliriz? Onun yasası çıkmadı mı ya? Çıktı. Bu arada orada şöyle bir şey olmuş. 56 bin liraymış galiba normal bedelli askerlik ücreti. Bu yoklama kaçaklarından da yıl başına mesela kaç yıl diyelim ki kaçak? 10 yıl mı kaçak? Çarpı 9 bin lira alınıyormuş. Yani o 50 bin lira artı 90 bin lira mesela. Para lazım. O belli yani. Memleketin derdi pazara akşam gidelim daha ucuz olur. Yine halk ekmek alacağız diye geçim derdinde insanlar diyor Nuran göndermiş. Dün Adana'dan Mersin'e giderken yolda, eski yoldan giderken Mersin ekmek fabrikasının, halk ekmek fabrikasının önünden geçiyorduk. Çok uzun bir kuyruk vardı. Bu arada Mersin'de mahalle mutfağı diye böyle yerler gördüm ben. Ondan sonra durduk o tarafta bir yerde, sordum neymiş diye. Şimdi Mersin Belediyesi her gün böyle bir 3 çeşit yemek hazırlıyor. Onu 3,5 liradan veriyorlarmış. Ve epey de büyük ilgi görüyormuş. 3,5 liradan 3 çeşit yemek. Hatta bak mesela dünün menüsünü de gördüm ben orada. Fırında tavuk, soslu makarna, tatlı, ekmek 3,5 lira. Mobil tırlarla da dolaşıyorlarmış yine. Mersin'in birçok yerinde yapıyormuş bunu. Mersin Büyükşehir Belediyesi. Ama ne oluyor mesela? İnsanlar bu 3,5 liraya yemeği alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar Netflix mi izliyorlar? Bu mu bizi bozuyor?
Acıyorum söyle ne?
Memleketin derdi Muz ve Mersin Limanı. Hayır, rota değiştirsinler, herkes öğrendi. Hayal kırıklığı ve muz kapığı. Hatırladınız mı? Memleketin derdi uzay. En büyük konu. O konudaki çalışmalarımız devam ediyor biliyorsunuz. CHP onu da engellemeye çalışıyor. Ama uzaya gitmemiz engellenemez. Bak buradan ben bile söylüyorum bunu. Uzaya gitmemiz. Şu anda en büyük ihtiyacımız bizim o. Tabii ki dış minnaklar. Bu Netflix'tir falan, hep onların işi. Yoksa biz yandaş kanallarla hep huzura eriyoruz. Tabii canım. Hepsi öyle olsa, ki yakında bu sansür yasası ile olacak.
Hani bir nefeste çekersin ya. Beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlar. Hani bakar dalarsın ya.
Bizim memleketin tek derdi şu anda Ziraat Bankası'nı İstanbul'a taşımak. Ankara'yı içi boş bırakmak. Ekonomi bu haldeyken oradan kiraladıkları plazalara insanları geçici olarak taşımak. İnşaat bitene kadar bekleseydiniz bari. Yok, olmaz, illa açacağız orayı. Ziraat Bankası çalışanlarını İstanbul'a götürüyorlar zorla. Genel müdürlük çalışanlarını. Üstelik Ziraat Bankası binası inşaatı bitmemiş. Etrafta kiraladıkları plazalarda çalışacaklarmış inşaat bitene kadar. Onu da beklemiyorlar yani. Tabii derdimiz o bizim çünkü.
Hani bir nefeste çekersin ya. Beni de öyle çek hasretim, aşk kokan yıldızlar. Hani bakar dalarsın ya. Bana da öyle bak, kulun olayım. Hani bir nefeste çekersin.
Balıkesir'den Altınoluk'a gidiyoruz. Derdimiz şu anda yakıt bitmeden gideceğimiz yere ulaşabilmek. Memleketin derdi askıda ekmek. O askıda ekmeği geçeli o kadar zaman oldu ki, askıda yemek, askıda kira, askıda otobüs bileti, askıda kitap. Ama hatırlatıyor dinleyicimiz, ne demişti AKP milletvekili Şahin Tin? Kuru ekmek yiyen aç değildir demişti, değil mi? Öyle mi demişti? Memleketin derdini bilmem ama benim derdim bir an önce Netflix'te Erşan Kuner'i izlemek. Zira arkadaşlardan aldığım yorumlara göre izlemesem de olur demiştim. Ama şimdi bu son konuşmadan sonra eşime dedim ki mutlaka izlemeliyiz. Diyorum sana izlenme sayısı artacak şimdi diye.
Bir tanem seni görmeyi özledim. Bir tanem seni boş yere üzmüşüm sonradan.
Yalnız Nihat Bey, memleketin derdi için biraz daha detay verir misiniz? Seni... Yani ona göre donatacağım. Yukarıdan aşağıya mı, önden arkaya mı, alttan üste mi?
Seni söyleyeyim.
Sağdan donat, soldan donat, yukarıdan donat.
Bir tanem beni sor, beni bul. Bir tanem gönül sana köle kul. Bir tanem beni sor, beni bul. Bir tanem gönül.
Bizim memleketin derdi, madem Adana'dan yayın yapıyorsunuz, Şakirpaşa Havalimanı kapanmasın. Öbür havalimanı çok uzak, hiç gerek yok. Bu havalimanı Adana'ya da Mersin'e de yetiyor. Evet, üstelik Şakirpaşa Havalimanı'nın etrafında Şakirpaşa Havalimanı'nı büyütebilecek genişlikte arazi de var. Neden öyle bir şey yapılıyor diye soruyorlar ki Adana'nın gerçekten gündemi bu. Adana'nın birçok yerine bu konuyla ilgili protesto afişleri de asılmış aynı zamanda. Şakirpaşa Havalimanı kapanmasın isteniyor. Diyorlar ki mesela Rize Artvin Havalimanı yapılınca Trabzon Havalimanı kapandı mı diye soruyorlar. Haklılar Adanalılar. Ama şimdi biz öteki havalimanı için müteahhit arkadaşa söz verdik. Şimdi orayı yapmamız lazım, yolcu garantisi. Şakirpaşa Havalimanı'nda yolcu garantisi yok, müteahhit yok, bir ödeme yok.
Gece lambalar.
Tuhaf duruyor yani. Onun için.
Çiğ tanem, bir zamanlar ah çağlayan gönül, şimdi damlamıyor. Bir tanem, beni sevmeye, sevilmeye, sen alıştırdın çiğ tanem. Şimdi yerlere, göklere, sığmıyor aşkım. Bir tanem, beni sor, beni bul. Bir tanem, gönül.
Adana'dan Topel Dolmuş Durağı'ndan yazmış bir dinleyicimiz. Ülkenin derdi diyor, memleketin derdi. Küçük çıkarları için çocuklarımızın kocaman geleceğini görmezden gelmeleri.
Seni yar diye koynuma aldığımdan beri korkardım.
Hadi biz böyle yaşıyoruz. Çocuklar ne yapacaklar diye soruyor herkes. Aslında memleketin derdi bu, biliyor musunuz? Kiminle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Kiminle konuşsam.
Gideceğinden şarkılar nerede, hani çok severek, hani söylerdik incelerinden.
Öyle midir acaba? Nedir memleketin derdi diye soruyoruz bu sabah.
Bu gece gel ya da bu gece gel.
Memleketin derdi Netflix midir? Erşan Kuneri midir? Bu mudur yani?
Gideceğim. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece.
Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bekliyoruz. Memleketin derdi bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Yan yan yandır yanarım. Küldür kalanı. Hüzündür devamı. Bu devran döner. Bir yanım Latin, bir yanım Müslüme yakın. Suyla karışık rakım. Ben üstüm, bana elakım. Sor ne zaman gelsin kafamıza kurma kapan.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Adana'dan canlı yayındayız. Bu sabah Adana'dan sesleniyoruz. Bu akşam Adanalı dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Daikin Bayi CNS Mühendisliğin önünden bu akşam yayınımızı yapacağız. Gürselpaşa Mahallesi tarafındayız. Ali Ejzet Begoviç Bulvarı üzerinde CNS Mühendislik Seyhan tarafında. Akşam 18 ile 20 saatler arasında oradayız, bekleriz. Daikin'den indirimler de armağan edeceğiz. Ha, ama derseniz ki bizim derdimiz indirim değil. Memleketin başka dertleri var. Ne gerek var indirime? Parasını veriyoruz, alıyoruz. Da diyebilirsiniz. Nedir memleketin derdi acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Çünkü bazı siyasetçilerin söyledikleriyle, yani onların bahsettikleri memleket dertleriyle bizimkilerin pek alakası yokmuş gibi görünüyor.
rakı, bir yanımda sen. Yürüyorum yolda bir yarı beden. Bir yanım evde kaldı, bir yanım gezer. Bir yanım filli ama...
Memleketin derdi gündem değiştirme diyor mesela, Kamber göndermiş. Memleketin derdi muhalefet bence diyor Gamze. Kriz, enflasyon, pahalılık yok ama kriz varmış gibi davranıyorlar. Dün konuşuyorduk işte sahte. Muhalefet uydurmuştu, bir ekonomik kriz yoktu, sahte bir kriz vardı değil mi? Öyle demişti bakan mesela. Bence memleketin derdi leylek diyor bir dinleyicimiz. İnce. Memleketin derdi kendi halkı ücretsiz tedavi olamazken, ilaç alamazken mültecilere bedava vermek. Sandığa giderken eline 100 lira tutuşturulup dilenci yerine konulan kanser hastası dileğe ve ayrılan bu bütçeyi unutmamak lazım. Kendi ülkemizde mülteci olduk diyor dinleyicimiz. Bu ek bütçe meclise sunulmuştu ya, işte o ek bütçe tasarısında yabancıların sağlık giderlerine 1 milyar 250 milyon lira ayrılmış sevgili dinleyiciler. 1 milyar 250 milyon lira ayrılmış yabancıların sağlık giderlerine. Hiçbir şey ödemiyorlar biliyorsunuz.
Tanıdığım yüzler bugün farklı. Yüzden geriye bir hüzün kaldı. Saydım saydım neydi yanlış. Buldum buldum hadi alkış. Elini vicdanına koy.
Memleketin derdi bulamadığımız ilaçlar artık. Artık ilaçları da alamıyoruz çünkü bulamıyoruz. Evet, olmayan ilaç sayısında çok ciddi bir artış var.
Aman dalmışım duyama, üstüm aşım yama. Oy oy oy. Aman oynuyorum gökyüzünde yıldızlarla dama. Oy oy oy. Aman dalmışım.
Memleketin derdi üzerimizdeki karabasan. Bağırıyoruz bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok.
Oy aman oy oy.
Bakın burası Çekmeköy. Kesilecek ağaçları kimse görmesin diye kapattılar etrafını. 3 gün önce paylaşmıştım ben bunu sosyal medyadan. Bu arada sosyal medyadan böyle paylaşıyoruz. Şimdi mesela Çekmeköy kışlasının içindeki ağaçları kesiyorlar ya konut projesi için. Görünmesin diye böyle yeşil bariyerler yapmışlar. O yeşil bariyerlerden görünmüyor. Şimdi biz bunu sosyal medyada paylaşıp ağaçları kesmek için kapattılar yazınca suç olacak biliyorsunuz değil mi? Bu... Yeni basına sansür yasası çıkınca sadece basına değil size de sansür gelecek. Siz de vatandaş olarak paylaşamayacaksınız. Yok öyle. Ya.
Oy oy oy. Aman oynuyorum gökyüzünde yıldızlarla dama. Oy oy oy. Aman olmuşum dünyama. Üstüm başım yama. Oy oy oy. Sana doyamam. Oy aman oy oy oy oy. Aman dalmışım dünyama.
Az önce çaldığınız şarkılarla sabah sabah 90'ları yaşattığınız için teşekkür ederiz. O bir şey mi? Şimdi cuma gecesi Büyükçekmece'de Kıyı İstanbul'da yapacağız 90'lar kafası. Sen bir de orayı gör. Cuma akşamı Büyükçekmece'de Kıyı İstanbul Jolly Joker'de 90'lar kafası var. Cumartesi gecesi de Vadi İstanbul'da Jolly Joker'de 90'lar kafası yapıyoruz. Vallahi 90'lar iyiydi, müzikler falan iyiydi, böyle bir kafamızı dağıtalım falan derseniz beklerim. En azından şöyle bir 3 saat şu olandan bitenden falan uzaklaşıyor ve en azından bir miktar eğleniyoruz. Başka ne gibi etkinlikler var acaba şehirde? Hemen bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Haziran 2019'da bir demokrasi dersi veren 16 milyon İstanbulluya teşekkür etmek için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda demokrasi şenliği düzenliyor. Hatırlıyor musunuz 23 Haziran tarihini, 23 Haziran 2019'da olanı, 23 Haziran'daki seçimden sonraki sabahı muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. İkinci sabahtan bahsediyorum. İşte o gün için bir demokrasi şenliği düzenleniyor. Yenikapı'da etkinlik alanında... Evdeki Saat, Mavi Gri, DJ Ersin, Rain Man, Bege ve Edis sahneye çıkacaklar. Ve ücretsiz olarak bu etkinliğe katılabileceksiniz. 23 Haziran günü yani yarın Yenikapı Etkinliği'nde. etkinlik alanında demokrasi şenliği var. Onu bir kere hatırlatalım. Yine müze gazhanede ücretsiz olarak gerçekleşen Gülmek Yakışır stand-up etkinlikleri devam ediyor. Bu pazar günü de Uykusuz dergisi yazar ve çizerlerinden Alpay Erdem müze gazhanede seyirci karşısına çıkacak. Hafta sonu bu etkinliği de ücretsiz izleyebilirsiniz. Bunun yanında semt festivalleri de bir yandan İstanbul'da devam ediyor. 24 Haziran tarihinde mesela Sultanbeyli Kent Meydanı'nda bir şenlik var. Orada da sokak oyunları, illüzyon gösterisi, beden perküsyonu ve Koliva grubunun da konseri gerçekleşecek aynı zamanda sevgili dinleyiciler.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Sanki yıllar oldu burada mikrofonun başında şarkım söylemeyeli. Sanki nefes gibi hücrelerime seni çekip çekip şehri izlemeyeli. Şimdi bakıp bakıp yazdım seni.
Şimdi 23 Haziran'ı hatırladım hakikaten ya.
Yok şarkının her yerine.
Seçim gününü, seçim gününün ertesi sabahını. Üzerine, o ertesi sabahki programı. Ya. Şimdi.
Yangın
memleketin derdi uzaya gidecek Türk astronotun yanında götüreceği Türk yemekleri Nihat Bey. Konudan sapmayalım lütfen. Nihat Bey, Adanalılara haber verin. Trabzon Havalimanı kapanmadı ama Trabzon'a olan uçuşlar azaltıldı. Rize uçuşları arttı. Ya bir de o var değil mi?
Sanki yıllar oldu burada mikrofonun başında şarkı söylemeyeli.
Valla bence memleketin öyle bir derdi yok çünkü ben ATV izliyorum. Oradan izleyince tabii genel olarak bir dert görünmüyor değil mi? Doğru.
Ah o uykusuz bakışım derin gözlerine, kulağımda sirenler alev alev içimde.
Bu arada Trabzon Havalimanı ile ilgili yakında böyle büyük tadilat ayağına bir iki yıl kapatılacak diyor bir dinleyicimiz. Öyle bir iddia var ama yok canım. Olur mu öyle şey? Sanmıyorum.
Yangın var, yangın var, yangın.
Demin söylemiştim ya, rakam 9400 liraymış. Hani bu bedelli askerlik affı var ya, o bedelli askerlik bedeli 55 bin lira. Artı kaçak olunan her yıl için 9400 lira ödenecekmiş. Af gibi af yalnız. Bunu da her genç kesin öder bence rahat rahat. Hiç sorun olmaz yani. Nedir acaba memleketin derdi? Gerçekten Devlet Bahçeli'nin anlattığı şeyler mi derdimiz? Yoksa başka bir derdimiz var mı diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Adana'dan canlı yayındayız. 9'a yaklaşıyor saat. nedir memleketin derdi acaba diye sorduk dinleyicilerimizden. Çok güzel mesajlar geliyor. Eksik kalan bir şey var mı? Dün çünkü Devlet Bahçeli memleketin derdini TÜSİAD, Bohemler, Netflix, Erşan Kuneri olarak anlattı. Acaba başka eksik kalan bir şey var mı? Diyor ki Ahmet mesela Seda Sayan boşanıyor mu? Mesut Özil Fener'i bırakıyor mu? İşte Galatasaray Okan Buruk'la anlaştı mı? Burçların etkileşimleri uyumlu mu? Cin çıkarma seansı nasıl oluyor? Bizim derdimiz bunlar diyorlar. Bu dertlerden bahsedilmedi diyorlar. Onlar herhalde haftaya olacak. Yoksa çok değil bir iki sene önce katil prens başlıkları atılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bugün kapılarda karşılanması mıdır acaba Türkiye'nin gündemi? Onu da merak ediyor insan. Bugün geliyor değil mi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türkiye'ye? Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak sizlere. Marmaris'te dün başlayan, Bördübet'te başlayan bir orman yangını var. Bu yangınla ilgili son bilgiler, son gelişmeler de birazdan Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden bu mikrofondayız. Bu akşam Adana'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ve dinleyicilerimizle Adana'da buluşacağız. CNS Mühendislik önünde, Daikin Bayi önündeyiz. Seyhan'da Gürselpaşa Mahallesi'nde olacağız. Kafa Radyo canlı yayın aracıyla tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.